21'de Radyo Sputnik'te.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 15 Nisan akşamı, haftanın son gününde hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ne derler? Öyle bir şey derler. Peki, şimdi şöyle yapalım. Kafamda bin türlü tilki dolaşıyor. Hangi haberi nasıl vereyim diye artık Türkçe konuşmaktan da şey olduk, uzaklaştık. Arkadaşlar, bakmayın bana, biliyorsunuz zaten. Şimdi zarfa değil mazrufa bakalım. İçinde ne çıkacak bu onun? Şöyle, ben tabii Davutoğlu'nun bu Diyarbakır gezisinde yaşanan bir kesiti kamuoyuna ulaştıran bir videoyu gördüğümde gerçekten aman Allah dedim. Bu devam eder mi? İnsanlar siyasette de öfkelerini ve hınçlarını, hani hesap sorma ihtiyaçlarını gizleyemezler zaman zaman. Sıradan sokaktaki insanda olduğu gibi ve her şeyi anlatabilirler. Yani dediği, biliyorsunuz ben hırsızlıkları görüyordum anlamına gelecek bir şeyler söylüyor. Benden sonraki başbakan gibi milyarlara sahip olabilirdim diyor. Yani nasıl yani? Başbakanlığa geliyorsun, maaşını biriktiriyorsun, milyarın mı oluyor yani? Başka ne oluyor? Nasıl oluyor yani? Benim kulağıma da ses geliyor. Necdet, kulağıma niye geldi birkaç defa? Tamam, kapandı. Şimdi yani ne diyor ya? İtiraz ettim onlara diyor. Yetim hakkı yeniyordu diyor. İtiraz etmeseydim benim başbakanlığım gitmezdi. Milyarlarıma milyar katardım. Benden sonraki başbakan gibi. Benden sonraki bakanlar gibi. Arkadaşlar, yani biz seçimi niçin yapıyoruz diye soru sorabilirsiniz. Yani başbakan olunca, bakan olunca milyarlara milyar katanlar mı var bu memlekette? Yani biz sizlere hizmet edecek, Türkiye'ye yeni ufuklarla, yeni politikalarla gerçekten çağ atlatacak, hepimizi refah düzeyini yükseltecek diye baktığımız siyaset aktörleri bu işler için mi yapıyormuş bunu? Kim söylüyor? 2 sene başbakanlık yapmış işte ya, değil mi? Ağustos 2014'te geldi, Mayıs 2016'da gitti Ahmet Davutoğlu. Şimdi başka yerde, niye gittin, niye geldin? Seni tabii orada böyle herkesin önünde iş yapamaz hale getirip yetkilerini alıp sonra da pat diye bir sanki iç darbeymiş gibi görevden aldıkları için böyle diyor olabilirsin. Ama bu hırsızlıkları gördüysen, buna hırsızlık demiyor ama dediğini bizim Türkiye'de, hani ya şu arkadaş işte bilmem ne şube müdürü oldu, milyarlara milyar kattı demek ne demek? Yani o şube faaliyetlerinden kendisine prim, harç vesaire huzur hakkı mı veriliyor? Olur mu öyle şey ya? Yani bunu aydınlığa kavuşturmak lazım. Ben yani bu böyleyse, tamam mı? Bu böyleyse artık bu oyunu niye oynuyorsunuz ya? Ne diyecek ya? Bu seçmen size ne desin? Yani nerede bunun belgesi? İşte hemen İbrahim Aydemir, AK Parti milletvekili, ispatlanmamış konular gündeme geliyor diyor. Yahu 2 yıl devletin MİT'i, her neyse işte, örtülü ödeneğinden askerine, savunmasına, her şeyine hakim, bakanına, hazinesine, parasına hakim bir başbakan, eski başbakan, benden sonraki başbakan gibi milyarları katardım, milyarlarıma milyar katardım diyor. Haram lokma yemeyin dedim diyor. Bak şimdi ya, mübarek Ramazan'da hani haram lokma yemeyin demiş ama yediler. Çevrelerini zengin etmişler, damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, 5 müteahhite Türkiye'yi peşkeş çekti. Ya Yüce Divan'da hani iddianameyi hazırlayan bir şey oluyor ya, Cumhuriyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir partiyle ilgili. Eskiden hani sen böyle dedin, senin kaşının üstünde gözün var, yok işte burası nedir, kara kaşım, kara gözüm, yok orada şunu demiştin falan diye böyle partiler kapanıyordu ya. Abi burada ne diyor ya? He? Başbakan ne diyor? Yani şimdi buradan hareketle siyaset bunları söyler de bundan sonuç almak gerekmez mi? Bir sesinden dinleyelim mi? Allah'ınızı severseniz ya.
Ve itiraz ettin. İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musun? Benim başbakanlığım falan elimden gitmezdi. Otururdum, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi. Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. 5 tane müteahhit Türkiye'yi peşkeş çekti. Sen de bana diyor musun? Sen hocasın, sus mu diyorsun? Onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim mal yemeselerdi ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukukunu çiğnedi, ben de onlara haklı adaleti söyledim. Oldu mu?
Görüyor musunuz? Ayhan Bey ne soruyor? Diyor ki ya başbakanlığınız döneminde de şimdi itiraz ettiğiniz konulara niye itiraz etmiyordunuz? O oradan çıkıyor bu. Bakın bu sorgulama epey sürecek. Çünkü Gültekin Uysal da altılı masanın hem bir neferi hem de o üç maddelik kriterleri sıralarken AK Parti ile hareket etmemiş, onlara ortak olmamış diyerek hani Davutoğlu ve belki de işte Babacan'ı kastetti. Herkes böyle çıkarım yapıyor. Şimdi hem öyle savunmaya geçecek o zaman o. Hayır ya ben o zaman öyleydim ama bunların ne yaptığını görüyordum. Ben bunları önlemek istedim, önleyemedim, ayrıldım. Ayırdım kendimi onlardan falan. Yani bir şeyler olacak. Bu seçim yani nereye gidiyoruz, hangi tarihte nasıl yapacağız bilmiyorum ama çok şey görebiliriz. Yani Binali Yıldırım şimdi ne diyecek ya? Bir konuşmaz mı insan? Eski bir dava arkadaşım böyle dedi. Herhalde savcıya gitsin demesi lazım. Yani başkasının da gidip mesela Binali Yıldırım'ın çocuklarına ait denizcilik şirketleri nasıl oluşturuldu? 18 yılda sermayesini 15 milyon dolara nasıl çıkardı? Hani başka başka yerlerden böyle emanet gemiler geldi. Hollanda basını Binali Yıldırım'ın sadece servetinin 26 milyar dolar olduğunu yazmıştı. Yani Erkam Yıldırım işte kumar masasında fotoğrafı vardı, yok işte oraya gitti buraya gitti. Neyse yani bu asayişle ilgili kısımları bırakalım da hani haksız mal edinme, işte mal beyanında bulunuyorsunuz, servetinizi anlatıyorsunuz, sonra kaç oluyor, kim bakıyor buna, kime yazıyorsunuz o dilekçeyi, kendinize mi yapıyorsunuz? Yani savcıyı önce atayıp o mu bakıyor ona beraber, ne bileyim ya. Yani kötü işler bunlar. Biz eskiden ne bilmem ne bankasını el değiştiriyor diye Yüce Divan'da gidildi değil mi? Mesut Yılmazlar şunlar bunlar. Yani burada ne ya bu? Milyarlara milyar katıyor hangisi? 1, 2, 3 ne olacak yani? Bunun üstüne de yatacak şimdi. Kimse ne konuşuyor ne ediyor. Fasulyeden işlerle yine başka başka numaralar oluyor bilmiyorum. Hakikaten ben de üzülüyorum. Yani böyle oldu demiyorum ama yani bir ülkede kendisini hani demokratik hukuk sistemi içinde olduğunu varsayan bir ülkede eski başbakan benden sonrakiler böyle böyle diyorsa ya bu araştırılır bir şey olur ya da iftiradan dava açılır, soruşturma yürütülür. O savcı onu çağırır, ne yapıyorsun der, temiz elleri başlatacağım ben der, sayın başbakan, eski başbakana der, bilmem ne, bilmiyorum. İşte bu böyle ama biz tabii bu konuşmaların arkasından siyasetin kendi mecra içinde nasıl bir sandık önü siperleri kazdığını seyrediyoruz. Yani işte altı parti oturmuş bir masada kendi içlerinde de tabii ki tartışıyorlar, ediyorlar. 24'ünde toplantı var Demokrat Parti'de. Mesela Saadet Partisi liderin hani o üçüncü ittifak olabilir diyor. Sonra düzeltme ihtiyacı hissetti. Sanki hani kendi içimizden ben gideceğim de bir üçüncü ittifak kuracağım anlamı taşımadığını içinde bir yani taktik olarak yani 11 kişilik futbol takımında hani 4 artı 4 bilmem ne oluyor ya 4 artı 4, 4 2 4 bilmem ne böyle taktikler hani taktik maktik yok diyordu Fatih Altaylı ama yine de hani sağ açık sol açık böyle koyuyorsun ortada topu çevirenler falan. Hani ben en son Alparslan oynadığında seyretmiştim Fenerbahçe'yi başka da böyle seyretmişliğim var canım şaka. Neyse ama hakikaten öyle kendi içinde bir şey diye düzeltti. Kendisi dediği şu herhalde yani 6 parti var işte dışarıda da birkaç tane var işte alalım şeyi Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi bir de kim katılabilir buna daha yakında diyelim ki Haydar Baş öldü. Oğlu şey partisi, partisi o. Onunla devam edebilir. Bak Fatih Terim'e de Fatih Altaylı dedim diyor. Uğur yazmış bana. Çok güzel ya. Ya ben Cuma'ya kadar çalıştırmayın beni. Bak Perşembe günü gideyim ben, tamam mı? Bu isimlerle derdim var zaten. Ya bu kadar değişik ismi var herkesin ya. Eskiden mesela bir tek adı varmış, daha kolaymış yani. Ahmet Bey, Ahmet Efendi falan filan diyorlarmış. Peki tamam. Şimdi tabii bunu şey diye bazen şakadan da diyorlar ya, Alzheimer mı oluyor arkadaş, ne oluyor diye. Yok ya. Yani isimler zaten gözümün önüne geliyor da çok isimlerle şey değil. Önemli olan içine bakıyoruz. Adamın kimliğine bakıyoruz yani biz. Ya tamam, şimdi ne olacak? Böyle korelasyonlar olacak. Ama o onunla birleşsin, o bu taraf olsun. Ama şunun için, yani biz böyle gidip alırsak, bak daha çok oy alırız. Sen hani sollu, merkez soldasın ya, sen de işte yanına İyi Parti'yi al git. Biz de daha böyle mukaddesat, inançlı kesimlere şey yapalım. Bir merkez sağ olsun. Böyle üç koldan alabildiğimiz kadar fazla alalım oyu. Yani bu parlamento için. Dolayısıyla daha çok milletvekilimiz olur. 7'ye de ulaşabiliriz belki. Nasıl ulaşacaklarsa 7'ye. Ya da kampanyayı böyle yapacaklar. Sonra öbür listede mi olacaklar? Hakikaten bunu çalışan mühendisler vardır. Harita Kadastro Müdürlüğü'nde yani haritayı alıyorlar böyle. Yozgat ne oluyor? Aa, Yozgat işte şey muhafazakar, bir de ülkücü, gelenekten gelen MHP, milliyetçi, vatan, millet, işte bayrak, ezan, burada böyle gidelim. Buradan işte ya Mustafa Kemal, Atatürk, Çanakkale, işte ne bileyim ya, böyle böyle. Hakikaten asıl merak ettikleri şu tabii, yani oyları vereceksiniz, iktidar olacaklar. İktidar olunca da inşallah böyle şeyler olmaz. Hani başkası da o zaman şunu demesin yani, ben geldim ama o onlar öyle yapıyordu, haram yemesin de dedim, bir şey oldu falan. Ya yemeyin, ne yiyorsunuz anlamadım ki yani. Bu insanlar başka başka beklentiler içinde demokratik bir seçimle bir şeyleri değiştirmek istiyor. Ortada bunlar saçılıyor, kimsenin de kılı kıpırdamıyor, bravo. Şimdi biz de tabii ne yapıyoruz? Yaptığımız şu, bugün mesela size onu söylemek isterim. Hakikaten Sayın Erdoğan da seçime hazırlanıyor değil mi? Şimdi bir 5 dakika sonra biz Sezin Hanım'la bağlanacağız. Sezin Öne'ye bağlarız 5 dakika sonra. Ama ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hal böyle. Muhalefet tabii şey yapıyor. 20 yıl sonra artık yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmak istiyor. İkna etmek istiyor sizi. Herkes bir daha sağına soluna bakıyor. Ona göre sizin ilginizi, dikkatinizi, oyunuzu almak için yarış sürecek yani. İşte Erdoğan diyormuş ki mesela, Büyük Birlik Partisi desticiye 4 yıl sonra ziyaret etti. Hani ittifak onlar için de bir parti daha katılabilir, iki parti daha katılabilir deniyor. Şeyi gördüm geçenlerde, CHP'li bir cumhurbaşkanı seçtirmeyelim diyor Fatih Erbakan. Mesela o oraya gidebilir. O çok sert sözler söylüyor. Hani Saadet Partisi'ni istediği yerde onu alamadı ama onun yerine Erbakan'ın oğluyla bir ittifak kurabilir. 4 olabilir etkilemek için. Sonra MHP'den 2 bakan daha kabineye alabilir miyiz diyormuş. Kulislerde böyle laflar var. HDP'de diyor ki Sancar dün şeydeydi, Halk TV'deydi. %60 oyumuz olmalı ki sağlıklı bir geçiş olsun diyor. Böyle yani nasıl çalışılıyor, ediliyor artık iş geldi size, gelecek mesajlar yani nasıl etkileneceksiniz siz arkadaşlar. Şöyle, Erdoğan Ayasofya'da Fatih Medresesi'nin açılışını yapmış. Ayasofya zaten açıldı, bir de Fatih Medresesi var onun yanında. Şimdi şöyle diyor ama, bakın burada da bir seçim mitingi gibi düşünün bunu. Diyor ki, Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silmek istenen bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Tamam. Diyor ki, medrese farklı tarihlerdeki bakım, onarım, inşalarla 24 yılına kadar eğitim verdi diyor. Bak 24'ü aklında tut. Daha sonra bir müddet öksüzler yurdu olarak kullanıldı. Görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırıldı. Yıktırıldı. Bak Menderes'te Karaköy'deki kocaman camiyi yıktırdı. Onu hiçbir zaman hiç kimse söylemeyecek size. Peki. Yeniden yapılıyor şimdi. Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet. maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir. Fatih'in vakfiyesi olan, asırlarca ilim yuvası olan şey, evet, aslında bir emanettir diyor. Bakın yani mesajlar kime gidiyor? Kime gidiyor? Şimdi bir dakika, Atatürk'ün yaşadığı döneme ilişkin asli kimliğinden kopardınız, müzeye çevirdiniz, değil mi? Tahammül edemediniz. Sonra miras yaşatılması noktasında iyi bir imtihan veremedik bu tür şeyleri diyor. Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bakın burası çok önemli. Bu dönemde batılılaşma adına yapılanlar hem milli bünyemizde hem de milletimizin hafızasında çok derin yaralar açılmıştır. Gördünüz mü? Yani 200 yıl önce 1908'den beri bu meselelerde hani batılılaştık mı, neyi istiyoruz, hedefimiz ne, nasıl bir ülke inşa ettik, nereye yürüyoruz, kurucu liderin hissiyatı, beklentisi, öngörüsü, hedefi. Sonra devam ediyor bakın Erdoğan. Bizans hayranı, batıdan çok batıcı, milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet binlerce yıllık kültür hazinemizin değerini de bilememiştir. Arkadaşlar, mesaj açık ve net. Biz ve onlar. Bizans hayranı, batıdan çok batıcı, milletin değerleriyle kavgalı zihniyet. Tamam mı? Neymiş? Müze yapmış, sonra da bunu yıkmış. Hiçbir eserin yıkılmasının gerekçesi olmaz. Ama şöyle de olabilir değil mi mesela? Hani Belçika'da olsa, yani ihmal ve şeyle gündeme alınmadı, epeydir unutuldu. Biz bunu yeniden kazandırıyoruz. Çok çok mutluyuz. Yani yeter. Ama burada bak, siyaset bunu mahkum etmeyi, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarını Menderes gelene kadar yok sayan bir yaklaşımın izlerini görüyorsunuz burada. Ayasofya, Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkıldı. İçindeki yüzlerce eser de kaybolup gitti. Şimdi bunu dinleyenler için bir seçim vakti değil mi? Evet. Bak diyor ki, medeniyetimize, milletimize, ruh köküne ait ne varsa gerilik numunesi denilerek tasfiye edilmek istenmiştir. İşte biz bugün bu açılışla sadece emanete karşı sahip çıkmıyoruz. Aynı zamanda tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini daha ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Budur. Yani şimdi en çok eleştiri bugünkü yönetime tek parti, tek adamliğe geçiyor. Herkes böyle söylüyor karşı cephede. Ama Erdoğan yani 1924'te yıktırıldığını söylediği ortada olmayan bir medreseyi inşa ederken yine saflarına, yani bizim meselemiz tek parti dönemi, onların da uzantısı zaten İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, işte yanında da İyi Parti var, arkalarında da HDP var, hadi gelin bakalım oyları kime vereceksiniz? Mesele o. Bundan sonraki açılışlar, törenler, kutlamalar, hüzünler, neyse işte ne varsa yapılacak etkinlikler bu minvalde devam edecek ve oy sandığına giderken siz, yani ben kendimi burada görüyorum, o zaman buna vereyim, yok burada değilim buna vereyim gibi bir seçenek içinde kalacaksınız. Yani Türkiye'nin enflasyonu mucize yaratarak yeniden kendine gelmesi vesaire, onlardan çok böyle işte bunlar zaten cami yıktıranlar. Biz yeniden ihya ediyoruz. Hiç kimse bizim kadar yapmadı bunları. Uzun bir konuşma ama neyse işte ben bugün bu cuma günü böyle konuşmasının aslında şimdiden taraftarlarını ya da biraz karşı tarafın sözleriyle oyunun rengini değiştirecek olanları yeniden şeye, o merkeze doğru çekme hamlesi olarak gördüm. Yani başka da bir şey demeyeceğim. Şimdi o zaman biraz konuşalım biz de şu anda. Sezin Hanım'la konuşacağız. Sezin Öne'yi bağlıyor muyuz? Evet. Siyaset bilimci kendisi, gazeteci, aktivist, uluslararası ilişkiler konusunda çalışıyor. Milliyetçilik çalışmaları var. Macaristan'da da bulundu. Şimdi belki gördünüz, yani birkaç röportajı, yazıları var. Politik Yolda da yazıyor. Orada da gördüm. Yani şunu soracağız, Macaristan'da da böyle altı parti birleşerek bir iddiayı ortaya koymuşlardı ama sonuçlar açısından şimdi yeniden bir değerlendirme yapılıyor. Nerede hata yapıldı vesaire. Ama tabii Türkiye ile Macaristan çok çok farklı özellikler taşıyan ülkeler. Fakat burada da her örnek bir katkı sunabilir meraklısına. Biz de o amaçla Sezin Hanım'la konuşacağız. Sezin Örneği hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz Sezin Hanım.
Merhaba, nasılsınız?
Çok teşekkürler. Şimdi efendim, sizin o Macaristan'la ilgili tahlillerinizi okuduk, yorumlarınızı okuduk. Okuyanlar da olmuştur. Bir onlara da, yani şu anda dinleyenler için yeni olduğunu varsayarak onu da bu konuşmalarımızın içinde değerlendireceğiz. Şöyle başlamak isterim. Yani bu altılı masa Türkiye'de kurulu olan bir seçim için hazırlıklarını sürdürüyor. Yasa değişikliği geldi. Küçük partilerinin rolü azaldı mı, azalmadı mı? Kendi içlerinde bir daha mı ittifak yapacaklar? İşte sağ kanat buradan hücum edecek, o alabildiği kadar maksimum oyu alacak, ortası böyle yapacak vesaire gibi. Yani şey içinde, ittifak içinde ittifaklar konuşuluyor. Siz burada siyaseti de izleyen, siyaset bilimini de bilen, bu disiplini bilen bir insan olarak nasıl görüyorsunuz Türkiye'de muhalefet? Bu seçimi kazanmak üzere motive olmuş ve o hedefe doğru düzgün adımlarla gidiyor mu?
Vallahi bunu önümüzdeki dönem gösterecek. Şimdiye kadar evet bir kere bu ittifakı sürdürüyor olmaları. Daha doğrusu formal bir ittifaktan da bahsedemiyoruz aslında. Yani tabii. Macaristan'daki mesela ortak program, ortak listeyle çıkmış bir ittifaktı. Yani tamamen tek bir partiymiş gibi hareket ediyorlardı. Burada bu tam aslında pandemi döneminde oradaki Başbakan Viktor Orban'ın kendi böyle bir özel düzenlediği diyelim seçim yasasıyla mümkün olmuştu bu. Olmak zorunda kalmıştı daha doğrusu.
Yani orada da sizin hanım o çok önemli. Çok özür dilerim. Yani orada da hakikaten ihtiyaç oluyor böyle. Bakın kaç dönemdir orada yönetim de iktidar kendisi ama yine seçim yasasıyla oynamış o da ve bizimkilerden daha kuvvetli yapmış diyorsunuz siz yani, değil mi?
Kesinlikle, çünkü zaten Fidesz'in asıl geçmişi tamamen bir avukatlar hareketi. Yasal konuları çok iyi biliyorlar ve taktik olarak da zaten mesela Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde veya atışmalarında da her zaman yazışmalarda çok hukuki bir dil kullanırlar. Yani aslında orada Fidesz iktidar partisi ne yapıyorsa çok hukuki yapıyor ama hukuku tamamen kendine göre şekillendirerek yapıyor. Yani asla bir hukuk dışılık yok. Dediğim gibi bu avukatlar hareketi olması özellikle de taşralı avukatlar. Yani Budapeşte'nin seçkinlerine karşı taşralı avukatlar hareketi olarak başlaması ve çekirdek kadrosunun hep hukukçulardan oluşması bu özellikle bu tarafını güçlendiriyor. Ve pandemi döneminde tam 2020'nin başında herkes bu işte koronavirüs ne oluyor nedir diye bu konular meşgulken çok baskın ve bir torba yasayla oradaki başka pandemi düzenlemeleriyle beraber seçim yasasını da geçirdiler. Ve Türkiye'dekinden çok daha aslında sert bir yasa, çok daha iktidar lehine bir yasa. Orada iyi çalışmışlar derslerini yani. Aslında belki Macaristan seçimlerinden önce Türkiye'de yasalaşması iyi oldu. Yoksa belki bir heyetler gönderilebilirdi Macaristan'a oradan öğrenmek için seçim yasasını. O derecede. Ve muhalefet dediğim gibi birleşmeden, ortak bir çatı altında toplanmadan zaten seçime giremiyordu. Girmesinin anlamı olmuyordu.
Peki orada bir de yani onlar hem birbirleriyle dünyaya bakışları, ülkeyi yorumlamaları, hedefleri, hassasiyetleri başkaydı ama tek parti gibi de hiç böyle zorla bir araya, değil mi, böyle sanki şeye yani sıkıştırılmış bir hale getirdiler onları.
Daha çok mesela işte orada yeşil sol partiler ve sol partiler, sosyal demokrat partiler mesela onların ağırlıkta olduğu ittifaktan bahsediyoruz. Ve bir de Jobbik var. Jobbik de eski aşırı sağ kökenli bir hareket. Biraz daha merkeze geldi ama tabii ne kadar gelsin aynı kadrolardan bahsediyoruz sonuçta. Bu şimdi daha önceki seçim paslaşmalarında diyelim. Çünkü işte Budapeşte belediye başkanlığı seçimleri oldu malum. Onun gibi seçimlerde Orban'a karşı başarı elde edildiği zaman orada bu işte sol partiler bir aday gösteriyordu. Jobbik dışarıdan destekliyordu. Bu sefer Jobbik de bilfiil katıldı sağ taraf olarak ve liberal partilerde liberal merkez sağ veya daha liberal herhangi bir sağ sol yönelimi olmayan partilerde dışarıdan destek verdiler. Yani ne kadar muhalefet varsa aslında bu ittifakı desteklemiş oldu. Artı bütün ne varsa geriye kalan diyebiliriz. Ama sonuç maalesef ciddi bir hezimet oldu.
Peki sonra bunun muhasebesini yaparken böyle bir öz eleştiri ya da burada hata yaptık gibi seçim sonrası değerlendirmeler oldu mu sizin hanım?
Ya büyük ölçüde bu tabii işte şey adaya bağlandı. İşin kolay yolu birazcık bence bu. Peter Markizay genç bir isim. Milliyetçi ve muhafazakar. Daha yeşil sol taraf dediğim gibi ağırlıkta olsa da bu ittifakta onlar bir anlamda ön seçimlerde de işte zaten hiçbir öne çıkamayınca kendi haklarını adeta Peter Markizay'a vermiş oldular sonunda. Çünkü diğer aday bir kadın adaydı en son Peter Markizay'ın yarıştığı Clara Dobrev. O da Avrupa siyasetinde çok güçlü bir isim. Avrupa Parlamentosu'nda bilinen bir isim. Fakat onun da birazcık bagajı var. Şöyle ki eski komünist dönemin politikacısı, babası, ailesinde böyle isimler var. Ve eşi Ferenc Gyurcsány de oradaki eski bir başbakan bu işte dönüşüm döneminden sonra. Ve sosyal demokratlardan biraz eski komünist partiyi çağrıştıran bir geçmişi var yani kendisinin. Şu an bir alakası olmasa da. Bundan dolayı hani klasik Türkiye'de de hep bu eski şeyler gündeme getiriliyor ya, bagajlar.
Evet.
Evet, yani o çok yapıldı, yapılıyordu. Ondan dolayı diğer işte adaylar mesela Budapeşte belediye başkanı gibi ki o da işte Ekrem İmamoğlu gibi ön plana çıkan bir isimdi. Genç bir isim Gergely Karaçoğlu. O mesela kendi yerini, kendi işte desteğini, kendi de aday olabilecekken Peter Markizay'a verdi. Dediğim gibi muhafazakar ve milliyetçi bir aday olması ve Fidesz'ten de oy alabileceği, öbür taraftan da oy alabileceği düşüncesiyle, ama taklitler aslını yaşatıyor aslında. Tam
değil mi?
Böyle
değil mi?
Oldu.
Bu çok önemli. Bu söylediğiniz çok önemli. Çünkü bir de hani masa başında ne bileyim yani seçmeni bununla etkileriz. Seçmen aslında şu kalıpta, biz o kalıba yaklaşalım. Böyle mühendislikler oluyor, siyasi mühendislikler, ama bu masada bir verilmiş oyların şeyi var. Eski seçimlerdeki oy dağılımı var, değil mi? Bir de o kenti, o seçim çevresini yorumlayan, analiz eden değerlendirmeler var. Sonra diyorsunuz ki buradan bu çıkar, ama o olmuyor galiba.
Değil, kesinlikle olmuyor. Bir kere o taklitler aslını yaşatır hikayesi şu bakımdan da işledi. Bir de aşırı sağ bir parti çıktı, hareket çıktı ortaya 2018'den itibaren. Nihaza İnk, evimiz diye. Ve o iyice çok İslamofobik, tamamen Müslümanların yasaklanmasını ülkeden teşvik eden, aşı karşıtı, komplo teorilerine çok prim veren bir hareket. Ve onlar da çok fazla kampanya yapmadan aslında %6 oy aldılar ve 7 milletvekili soktular meclise. Ya orada da aslında bütün sağın adeta birbiriyle yarıştığı bir ortam doğmuş oldu böylece. Sol partilerin ağırlıkta olduğu ittifak olsa da. Ve sol seçmen de pek öyle motive olmadı sandığa gitmek için. Ondan dolayı işte birazcık katılım oranı işte klasik Macaristan oranlarında kaldı. Öyle bir seferberlik olmadı. %70'e yakın. Böylece işte bayağı da beklenenden düşük aslında aldı muhalefet. %35 civarında. %50'ler bekleniyordu. Orban'la birebir yarışır diye bekleniyordu. Ama böyle olmadı işte.
Anladım. Peki şimdi o tecrübeyi de yerinde de izlediğiniz, bildiğiniz bir ülke zaten. Bizim topraklarımıza gelirsek burada daha çok vakit var. Tabii şey de yok, düdük de çalmadı. Yani şurada seçim var, koşu başlıyor gibi bir halimiz de yok, ama belli ki 20 sene sonra nasıl bir hata yapmadan yürümemiz lazım diye kendilerini çok da böyle disipline eden bir şey var. Muhalif cephe var. Yani tekrar onu soracağım. Burada bazen eleştiriliyor. Mesajlar bugünden itibaren dikkatli seçilerek verilmeli. Aday konusunda daha erken, ama yani kitleleri şimdiden hazırlayan adımlar atılmalı diyenler var. Siz nasıl görüyorsunuz siyasetin dilini, bugün muhalefetin siyaset yapma biçimini?
Bir muhalefetin kaybetme hakkı yok. Hmm. Hak ve özgürlüğü savunabilirler ama kendi kaybetme haklarını kesinlikle savunamazlar. Çünkü bu kadar partinin bir araya gelmesi, bir ittifak oluşturması ve ondan sonra da veyahut da bir paslaşarak takım oyunu yapması, ondan sonra gene yenilmeleri çok büyük bir hezimet. Ya şimdiye kadar Orban hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma geldi. Çünkü işte zaten değil Brüksel'den aydan bile gözüken bir zaferimiz var gibi bir söylem benimsedi. Hakikaten özgüven patlaması yaşıyor şu an. Bu kadar yıpranmışla 12 yıllık iktidara vesaireye rağmen hakikaten en büyük zaferini elde etmiş oluyor. Çünkü bütün partilere karşı oluyor. Şimdi bunu yaşamamak için bir kere muhalefetin hakikaten hesabını kazanmak için oynamaya kurması lazım. Bunun ötesinde de Macaristan'da yapılan işte, ittifak kampanyasında yapılan bir hata kutuplaşma odaklı bir kampanyaydı o da. Halbuki Peter Markizay daha önce bu küçük bir şeyi kazanmıştı. Fidesz'in kalesi olarak bilinen kenti. Aslında Orban'a karşı ilk zaferi o elde etmişti. Ama o zaferi elde ettiği zaman orada herkesi örgütleyip herkesi ortaklaştıran bir üst çatıda birleştirebilen bir söylem, kampanya yapabilmişti. Şimdi burada Avrupa mı, Doğu mu? Demokrasi mi, otoriterlik mi? Böyle biraz abstract ve şey konulardan gidince daha fikirler bazında diyelim. Orada çok işlemiyor işte maalesef işler. Yani orada seçmenlere çok ulaşamıyorsunuz. Bir daha üst entelektüel tartışma veya yine o kutuplaşmayla seçmenleri bölünmeye teşvik eden bir şey oluyor. Halbuki bir ideali teşvik etmek lazım. Bir farklı siyaset olabileceğini göstermek lazım. Şimdi çok enteresan bambaşka bir örnek. Marine Le Pen aşırı sağ aday. Malum Fransa seçimlerinde ilk turda beklenenin üzerinde oy aldı. İkinci turda şimdi hiç olmadığı kadar şansı var. Orada da hayat pahalılığını konu etti Marine Le Pen. İnsanların hayatına dokunan konular ele aldı. Bu hayat pahalılığı, geçim şartlarının zorluğu bütün Avrupa'da konuşuluyor. Sadece Türkiye'de değil. Biz Türkiye'de çok daha ağır yaşıyoruz belki ama bütün Avrupa'nın meselesi bu. Bundan dolayı Fransa'da da bu söylemle, insanların dediğim gibi temel meselelerine dokunan bir söylemle onları konu ederek kazandı. Yani klasik her zamanki gibi İslamofobiklik veyahut da işte göçmen karşıtlığı ya kutuplaşmayı teşvik eden bir söylem benimsemedi. Tam tersi ben kazanırsam bütün Fransa'nın lideri olacağım gibi. Ve hatta biliniyor işte bu kadar Müslüman karşıtlığı olan bir lider olmasına rağmen Marine Le Pen gitti mesela turbanlılarla da poz verdi. Her zamanki o köşeli imajını törpülemiş oldu. Yani Macaristan'da da işte tam tersine dediğim gibi bu işte biz mi onlar mı söyleminin ikilemine düşürdüler kampanyalarıyla seçmeni. O da işlemiyor işte. Yani orada dediğim gibi yüksek bir ideali bir hatırlatmak lazım. Yani bu başka siyaset mümkün, başka bir hayat mümkün. Bunun üstüne çıkabiliriz gibi.
Ama işte Türkiye'de de şimdi bu iktidar herhalde hayat pahalılığı, enflasyon, işsizlik bunları değil de başka bir eksende farklılığı, kutuplaşmayı göz önüne sergilemek ister diye düşünüyorum. Ben az önce size bağlanmadan mesela Ayasofya'da bir medresenin açılışında Erdoğan yine yani bunlar işte bizim medeniyetimizle ilgisi olmayan şey diyor. Bizans hayranı, batıdan çok batıcı, milletin değerleriyle kavgalı zihniyet, kültür hazinemizin değerini bilemedi. Revanşist anlayışla işte bu yani bir tek parti dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle yani inanç dünyasından referans alanlar ve diğerleri gibi bir şey olursa bu çalışır mı Türkiye'de böyle bir ayrışma?
Valla işte klasik bir yöntem olduğu için bu tarz işte kutuplaşmaya aslında muhalefeti de teşvik etmek. Yani karşılık vermeye teşvik etmek bu. Bu sefer daha hayır biz böyle değiliz, işte şöyleyiz vesaire, asıl bunlar böyle. Yani klasik o aslında toplumdaki şartlanmışlıkları tekrar tekrar yaratacak ve partizanlık üzerinden tarafları ayrıştıracak bir söylem muhakkak ki benimseniyor. İşte bu hükümet tarafından yapılmaya çalışılan iktidar tarafından bu. Burada işte muhalefet kendi gündemini belirleyebilecek mi? Şimdi zaten iktidarın aslında hayat pahalılığıyla ilgili çözmesi gereken muhatap o taraf olduğu için bir söyleyebileceği bir şey yok ister istemez. O konudan tam tersi kaçırıp gündemi değiştirmesi lazım ki başka şeyler düşündürtmesi ve başka bir şeylerle hızlandırması lazım ki kendi tabanını ve hatta ötesini o şekilde kazanabilsin ve karşı tarafa karşı tarafa daha doğrusu bir de o şekilde kaybettirebilsin. Biraz işte bu çabalardan farklı işte bir şeyler benimsiyor olması lazım muhalefetin. Böyle hep deniyor bir program koysunlar ortaya vesaire. Şu aşamada programdan çok aslında belki bu temel meselelerin farklı farklı partiler tarafından paslaşarak gündeme getirilmesi daha yararlı olabilir. Şimdi adaylık meselesi elbette ki önemli. En azından minimum negatif his yaratacak bütün her tarafta. En büyük coşku yaratacak demiyorum artık Türkiye'nin bu kutuplaşmış ortamında ama minimum negatifliği yaratacak bir aday da olabilirse soğutacak seçmenleri diyelim. O zaman daha iyi olabilir. Yani şimdi çok güçlü bir sistemden bahsediyoruz. Başkanlık sisteminin olduğu bir yerde adayın da tartışılması kaçınılmaz bir şey. Bu bir kere aday önemsiz diyemeyiz.
Diyemeyiz. Peki son olarak sizin öneye şunu yönelteceğim. Orada homojen bir yapı var. İşte Alevi yok, Kürt yok. Hani böyle katmanlar yok anlamında bir değerlendirmeniz var. Onu dinleyicilerle de paylaşır mısınız?
Çok benziyor aslında Macaristan ve Türkiye'nin son yıllarda politikası. Aslında yapısal olarak farklı ülkeler olmalarına rağmen birinin çok küçük bir nüfusu var, biri yani işte ekonomi olarak, endüstriyel olarak çok farklı bir yerde. Tarihleri farklı, birinin komünist geçmişi var vesaire. Şimdi ama burada bence bu seçimlerde fark yaratan bir durum Macaristan'da. Orada Kürtler yok. Mesela bir Kürt oyu diyebileceğiniz bir şey yok veya Alevi oyu diyebileceğiniz bir blok oy yok. Her seçimde belli şekilde yönlenen. Daha çok kırsal ve kozmopolit, daha şehirli kesim. Ve aynı zamanda işte daha böyle muhafazakarlar ve yine kozmopolitler, ilericiler diyelim. Onlar arasında bir ayrım var. Ama bunun dışında öyle blok oy ayrımları pek fazla yok. Bu Türkiye'nin aslında şu aşamada avantajı. Çünkü bu fark yaratabilecek bir oy. Bu da önümüzdeki dönemde demek ki HDP'nin kapatılmasından başka diğer birçok konuya, işte bu laiklik, muhafazakarlık meselesiydi vesaire, daha bunları çok konuşacağımızı işaret ediyor herhalde.
Evet, evet, çok doğru. Peki, çok teşekkür ediyoruz sizin öne katkı sundunuz.
Çok, çok
sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, böyle yani hem de dışarıdan bir bakış gibi oldu Macaristan seçimlerini, gerçekten Türkiye'de iyi değerlendiren isimlerdendi Sezin Hanım. Şimdi ben az önce ifade ettim birkaç konu ama Erdoğan'ın yine dün akşam da bir iftarda söylediklerini mutlaka sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi burada bir proje finansmanı prensibiyle harcama mukabili belge karşılığı. Çünkü aldığınız kredileri gidip böyle dövize falan yatırıyorsunuz ya. Onu biliyorlar. Artık şimdi bankalar kredi verirken böyle yani nereye gidiyor? Getir belgeyi, al parayı vesaire yaparlarmış. Erdoğan da diyor ki 100 milyar lira şey vereceğim ihracata. İhracat yapacaksın. 50 milyar lira da turizm için. 150 milyar liralık kaynak ayırdık diyor. Tamam, şimdi artık çalışırsınız, bakarsınız, ne yapmak istiyorsanız onu halledersiniz. Ama o sırada tabii esnafla iftar yemeği bir bu dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Esnaf ve sanatkarlarla birlikte. Şöyle diyor, devlet olarak verdiğimiz desteklerle zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Bu kapsamda salgın nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen ticaret erbabına gelir kaybı ve kira olarak 4 ay biner lira hibe sağladık. Bu 4.6 milyar. Yazın kenara. 4.6 milyar lira. Onun dışında diyor ki tacirlerimize gruba göre 5.000-3.000 liralık bir hibe desteği daha verdik. Bu da 4.3 milyar liraydı diyor. Yani ben bunları topladım. 8.9 milyar TL. Tamam mı? Şimdi o pandemi süreçlerinde anlatırken daha da böyle hani ötelenmiş vergiler, sonra ödenecek, 3 ay ödeme sonra ver lafları, karışıklık, oradan anlamamıştım. Şimdi bak, pandemi bitti gitti. devletin hibe yoluyla verdiği rakamı ben burada gördüm. 8.9 milyar TL. Uğur'a da dedim ki ya böyle dışarıda bu hibe işleri nasıl gidiyor, nasıl oluyordu? Bir hatırlatsana dedim. Bak Uğur bana notu yazmış. Şimdi bizim Erdoğan'ın söylediği hibe 8.9 milyar TL cinsinden 608 milyon. Özür dilerim, düzeltiyorum. Dolar cinsinden 608 milyon dolar. Tamam, 1 milyar dolar bile değil. Bu rakam Almanya'nın pandemi süresince sadece sanatçılara verdiği hibenin 1/3'ünden daha az diyor. Bak Uğur Koçbaş yazıyor, ben yazmıyorum. Biden 1.9 trilyon dolarlık, ama Biden da yani şey, Amerika Birleşik Devletleri o. İngiltere milli gelirinin %16.3'ünü ayırmış. Almanya 156 milyar avro. Böyle sanatçı ve sanat ve sanatçıya destek için 2 milyar avro vermiş yani. Yunanistan 10 milyar avro açıklamış. Milli gelirin %5'i falan. Yani bunları da hatırlatmak istedim size. Tabii şimdi esnaf bir yandan da ilginç şu, hani bu fahiş fiyatların müsebbibi kimdir sorusu var ya. Şimdi söylerken açgözlü satıcılar bilmem neler falan, şimdi de esnaf karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii hani bu mesele hukuki değil ahlaki diyordu ya, ama bu sefer karşısında esnaf olunca yani bizim ürün aldığımız son noktadaki insanlar bunlar. Yani onlar da gümbürtüye gidiyordu ya eskiden. Şimdi diyor ki sizler evinizin nafakasını çıkartacak, tezgahınızın dönmesini sağlayacak kazancı elde ederken yani herkesi de gözetip kollamanın vebalini de üstlenmişsiniz. Ahilik var ya diyor. Ahinin olduğu yerde kötülük kök salmaz. Ahlaksızlık özellikle tırnak tutamaz. Ama sonra da işte aşağıda da diyor ki hukuki değil ahlaki sebeplere dayanıyor. Fahiş fiyatlar, yaptırım da yapacağız vesaire. Yani nasıl olacak? Yani bilmiyorum ki bu internet üzerinden de satış yapanlara, yok büyük marketlere de yürüyeceğiz üzerlerine, siz de rahatlatacağız denmiş olması onları rahatlattığımı bilmiyorum. Hala sıkıntıları var. Bazen tabii işçi alımlarında SGK'nın primleri vesairesini de ödeyecek bir şeyler yapılıyor. Yapılmıyor değil ama yeterli mi orası tartışmalı. Şimdi yani mesela emekliler niçin yürüyor? Biliyorsunuz değil mi? Emekliler yürüyor. Ona hızlıca gidelim mi? Ankara'ya doğru yürüyüşe çıktılar. Ben şimdi Ahmet Özdemir'le konuşacağım. Tüm emekliler dayanışma üyesi o. Bağlantıyla onu halledeceğiz. Şimdi şöyle, Bakan Nebati'nin bandını vermek istiyorum bu arada. Biz bağlantıyı sağlarken Necdet, Nurettin Nebati bakın nasıl bir yorumda bulundu. Yine çok tartışılacak.
Hangi algı operasyonlarını, hangi spekülatif cambazlıklarınızı yaparsanız yapın, ne yüreğimizdeki memleket aşkını ne de gözümüzdeki ışığı söndürebilecek nefese asla sahip olamayacaksınız. Hiçbir zaman da bunu başaramayacaksınız. Tam tersine, bunların cızbız nefesleri bizim ülkemiz ve insanımıza duyduğumuz aşkımızı ancak daha da korlaştırır. Onların gözünde ekonomi bir takım grafiklerden, istatistiklerden ve ezberlenmiş hazır olan formüllerden ibarettir. Unuttukları bir şey var. Bunların yanında bir ekonominin ve ekonomiyi yönetenlerle beraber paydaşlarının başta kendilerine olmak üzere ülkelerine duyduğu güvendir. Bu bir özgüven meselesidir.
Ya bu, neyse, burada çok haber var arkadaşlar. Yani sonra görmüyorsunuz, diyor ki bak grafiklerden mi ibaret diyor, istatistiklerden mi? Evet tabii, yani bak orada şeyi var, böyle koyuyorsun. Herkesin %6, %3, %7, seninkisi %61. Onu görünce zaten bir anlıyorsun ne olduğunu. Böyle aslanlar gibi duruyor Türkiye. İşte orada işsizlik meselesinden tut, TL'nin değer kaybından bir sürü sorun var. Cari açıktan vesaire. Şimdi bundan ibaret değil diyor ezberlenmiş formu. Neymiş? Ülkelerine güven. Ya ülkelerine senin güveniyor olman yani çok sübjektif bir şey. Onu değerlendiren CDS var. Yani 600 lira çıkıyor, 500 lira iniyor, 400'e iniyor bir daha. Yani güven sorununun olduğunu herkes söylüyor. Siz de güveni sağlamak üzere çalışıyorsunuz. Tek başınıza, kendinize ve milletinize güveniyor olmanız, orada yapmanız gereken şeyleri erteletmiyor ki. Onları yapmak lazım. Yani ne olacak? Şimdi kimse enflasyonla mücadelede nasıl bir yöntem izleneceğini bilmiyor. Zabıtalar dışında başka bir şey yok yani. emekli arkadaşlarımıza ulaşabildik mi Ahmet Bey'e? Peki, o zaman ben birkaç tane daha notum var, onları vereyim siyasetten. Emekliler 7 noktadan yürüyorlar arkadaşlar, 7 noktadan Ankara'ya gidiyorlar. Öğrenciler bir ara böyle yürümek istemişti, onları durdurmuşlardı. Burada tabii emekliler daha sakin gidiyorlar herhalde, kimse bir şey demedi, gidiyorlar. Ben, bir şey olursa bildirin bana. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın altılı masanın altında PKK var lafı. Yine siyasete dönmek istedim. Karamollaoğlu'nu çok rahatsız etmiş. Yani hakikaten en zarif laflarla meseleyi anlatmaya çalışan bir isimdir kendisi. Ben susayım burada. Bakın bu lafı eden kesimlere ne diyor Karamollaoğlu?
Zillet ittifakı diyen önce kendisi zillete batmış demektir. Siz bunu başkalarını kötülemek için söylerseniz bunun hiçbir kıymeti olmaz. Bu siyasi ahlaka yakışmaz. Siyasetin de bir ahlakı var. Farklı kamplardayız, farklı gruplardayız, farklı bir oluşumların içindeyiz diye ağzımıza gelen her şeyi söylemek caiz değildir. Bu Müslümanlığa hiç yakışmaz. Başta Müslümanlığa yakışmaz. Demin söyledim, tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bu çok umumi bir hüküm. Bir de yalan ve iftira. Hayret ediyorum. Bu kadar yalanı devletin tepesinde bulunan insanlar nasıl söylüyorlar?
Size terörist denildi değil mi?
Denildi. Pasaportum bile verilmedi önce. Evet. Ha sonradan efendim işte yanlışlık olmuş, olmuş, bu olmuş. Ne denirse denilsin. Onun arkasından siz tutacaksınız. Efendim bu masanın altında işte
PKK var.
PKK'da var. Ya Allah'tan korkmak icap eder. Bu kadar şerefsizlik olmaz ya. Bunu eğer bir insan iddia ediyor, ispat edemezse her türlü hakarete layık demektir. Hele de devletin tepesindeyse olmaz ya. Bu kadar adilik siyasette adi ifadeler kullanılmaz. Yazıktır. Kendilerini bitiriyorlar. Çünkü bunların hepsi yarın önlerine konacak. Ha benim inancıma göre bu dünyada da konacak gibi öbür dünyada da konur bu. Onun için ben bazı iftiraları yapan gazete patronlarına da dedim. Yarın Cenab-ı Hak indinde biz mutlaka karşı karşıya geleceğiz. Hiç tereddüdüm yok, bu benim imanım. Ben sana hakkımı helal etmem. Bak şimdiden bil. Öbür dünyada ben sana hakkımı helal etmem. Ha öbür dünya umurumda bile değil. O zaman senin inancın demek ki benim bitkiyle bağdaşmıyor.
Evet yani görüyorsunuz eski başbakan işte haram yemeyin dedim diyor. Sayın Karamollaoğlu işte hesaplaşacaksınız hesap günü diyor. Böyle yani adalet... Büyük binalarda adalet dağıtıldığını varsayıyorsunuz ama yani bunlarla ilgili bir şey olmuyor, anladınız mı? Başka şey oluyor ama Twitter'da bir şey yazın bak oluyor, size hemen inceleme başlar. Peki gençler ne yapıyor ya? Bu çok ilginç bir araştırma var. Bugün Fatih Altaylı da yazmış. Konrad Adenauer Vakfı'nın bakın. 3,5 ay çalışmışlar. 18-25 yaş arasında 3243 genç üzerinde 100 soru sormuşlar. Şimdi ben küçük küçük notlar vereceğim. Ve çok 93'ü %93'ü lise ve daha yüksek okul mezunu. Veya daha yüksek okul mezunu. %57'si hala öğrenci. Hani diyorlar ya Z kuşağı mı, Teknofes kuşağı mı, ne kuşağı? Herkes burada 6,5-7 milyon oy var buraya yöneliyor da dur bakalım ne olacak? Onlar sessiz çünkü. Onlar gidecekler, yapacaklar ne yapacaklarsa. Şimdi bakın soruluyor ona kendinizi nasıl tarif edersiniz diye. İlginç tabii Atatürkçü olduğunu söyleyenler yani her 10 kişiden ikisi Atatürkçü olduğunu söylüyor. 20.5. Şimdi apolitikim diyor. Yani pek bu siyaset tabii soğuttu ya insanları bu kadar hırgür içinde. %10.9'u da milliyetçiyim diyor. Apolitikler %18.8 söyledim değil mi onu? 10.9'u da 11'i de milliyetçiyim diyor. İdealist milliyetçi. %9.1'i Türkçüyüm diyor. Yani bu da ilginç. İslamcıyım diyen %7.1. Devrimci sosyalist diyenler de %6.8. Merkez sol %4. Böyle gidiyor. yani %14'ü de cevap vermiyor. Böyle bir tasnifin içinde olmuyor. Ama burada Atatürkçü tarifi %20 ilginç. Apolitik deyince zaten %40'ı falan böyle oluyor. 10 kişiden 4'ü ben siyasetle ilgili değilim diyor ama diğer %20'si Atatürkçüyüm diyor. Mevcut sistemden memnun musunuz, değil misiniz diye soru soruluyor. %39'u Türkiye'nin sorunlarından iktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın tüm siyasetçileri sorumlu tutuyor. Kötü ekonomik şartlar 1 numara, işsizlik 2 numara, eğitim kalitesinin düşüklüğü 3 numara. Geçenlerde de bir anket vardı, onu konuşmuştuk. Orada da eğitim, yani insanlar artık eğitimin de iyi olmadığını, yani yeni nesli mi kastediyoruz? Hani her yere üniversite açarak yaptığımız bu atağın sonuçları mı bunlar? Yoksa öteden beri eğitimle ilgili sıkıntılarımız mı tartışmaya değer? Diyor ki %65.9'u Türkiye'nin insan haklarına saygılı bir ülke olmadığını söylüyor gençlerin. Bakın ya, bu çok açık zaten, yani bu tartışılmaz, bu anket olmasa da Türkiye'nin insan haklarına saygılı olduğunu kim söyleyebiliyor? %11.6'sı ben bilmem diyor yani. Ben bilmem diye mutlaka bunu sonra bana sorarlar deyip geç korkmuştur yani. Peki gelelim bakalım. Şimdi burada da şaşıracaksınız. Peki mevcut siyasi liderlerden hangisini beğeniyorsunuz diyor. İlk sırada hiçbiri. %20.5'i hiçbiri diyor. Sonra takip eden ilk isim kim? Recep Tayyip Erdoğan. %16.8. Sonra Mansur Yavaş. %16.3. Yani burada bir şey oluyor. Burada bir şey oluyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama yani Mansur Yavaş konuşmayarak sessiz, sakin, orada bir belediye bürokratı gibi ben dedi ya. Hani polemik yapmıyor belki. İmamoğlu her konuda çok konuşuyor. Hani konuşmasın demiyorum da bir model olarak o öyle bir şey var. Bir de Mansur Yavaş var. Ama %16.3. Hani o milliyetçiliğini sözlerinden de anlamıyorsunuz. Geçmişini bilirseniz onun milliyetçi, muhafazakar bir çizgiden MHP'li bir belediye başkanıyken Millet İttifakı'nın Ankara adayı olduğunu çalışırsanız öğreniyorsunuz. Yoksa onun hani Türkiye'ye ilk defa gelmiş birisi konuşmalarını her gün izlese politik olarak nerede olduğunu söyleyemez. Ama iş konuştuğu için herhalde Yavaş burada Erdoğan'la neredeyse aynı. Akşener %8.7, yani hemen 16'dan bakın 8'e düşüyor. Sonra Demirtaş var 7.9. Sonra Muharrem İnce var, çok ilginç, 7.3. Kılıçdaroğlu 6.3. Şimdi yani burada düşünsenize ya, 3243 genç var ve 18-25 yaş arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada. Yani şeyi de hiçbirini kenara alarak baktım, 6. sırada Kılıçdaroğlu var. 7. sırada Bahçeli var, o da 4.3. İmamoğlu 3.3. Şimdi yani bu kadar çok meseleyi gözümüzün önünde bize anlatan, otobüs alamayan, işte hakkında birçok iddialar ortaya atılıp da sonunu getiremedikleri bir resim aslında. Yok işte karda balık yedin, yukarıya niye kayak yaptın, işte ellerini niye arkanda yürüyorsun falan diye iktidarın onu sürekli böyle şey, itham ettiği bir ortamda o cevap hakkını kullanıyor, belki fazlasını yapıyor olabilir, bilmiyorum ama gençler de diyor ki İmamoğlu 3.3, bilmiyorum yani bir ilginç ya, buradan çok şey çıkabilir, bilmiyorum. Muharrem İnce'nin orada olması ne demek, çünkü o da bir şeye itiraz edince demek ki karşılık buluyor gençlerde. Yani gençlere gelin partiye üye olun falan, iki tane de işte bayrak flama falan, öyle olmuyor. Yani iyi anlamak lazım. Gençlik kolları dediğin şey sadece senin partinin işte yakınındakilerin çocuklarını alıp tamam biz gençlik örgütünü yaptık diyeceğiniz bir şey değil. Şimdi hemen bir sağlık meselesine gidelim. Sağlıkta şiddet meselesi her zaman konuşuyoruz. Yasayı değiştirmeye çalışanlar var. Meclis bu konularda daha önce de yaptı ama yetmiyor. Yine bu tür taleplerin ardı kesilmedi. 2012'de bir olay olmuştu, biliyor musunuz? Doktor Ersin Arslan 24 yıl hapis cezası onandı. 10 yıl önce oldu bu olay. Şimdi Gaziantep'te olmuştu. Bu olayla bağlantılı olarak yine hekimler bu meseleyi canlı diri tutmak istiyorlar. Bir eylem hazırlığı olduğunu biliyordum. Şimdi onun detaylarını öğrenelim Ahmet Mehlepçi'den. Merhaba Ahmet Bey.
Merhaba Atilla Bey.
Hoş geldiniz. Şimdi nedir bu? Ne yapıyorsunuz? Dayanışma Birlik ve Dayanışma Sendikası mıydı sizin?
Evet, Birlik ve birinci basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası.
Tamam.
Biz Ersin Arslan'a bugün bir anma töreni yaptık. Çünkü bugün 15 Nisan, Ersin Arslan 17 Nisan 2012 yılında öldürülmüştü.
Evet.
Bu süre zarfında Ersin Arslan bizim için aslında bir mihenk taşı açıkçası. Mihenk taşı. 20 yıllık bu sağlıklı dönüşüm politikalarının sonucunda Ersin Arslan ilk can veren bir hekim, sağlıkçı, bir hekim aynı zamanda, bir göğüs cerrahı. Sonrasında ne yazık ki bu Ersin Arslan cinayetinden sonra bu olaylar durmadığı gibi logaritmik olarak artmaya devam etti. Ne oldu mesela? Kamil Furtun öldürüldü. Aynur Dağdemir öldürüldü. Hüseyin Ağar öldürüldü. İstanbul'da yine Fikret Hacı Osman öldürüldü.
Evet. Peki nasıl önleyeceğiz yani? Nasıl önleyeceğiz? Biraz sizin talepleriniz ne? Onları hani az çok biliyor kamuoyu ama yani yasal gerekçeler mi? Anlayış mı? Ne olacak?
Yani şimdi burada en büyük problem bu sağlıktaki şiddetin bir tercih olarak, politik bir tercih olarak bence iktidarın, bizce daha doğrusu iktidarın bunu kullanması, sağlığın ticarileşmesi, hekimin değersizleştirilmesi, sağlık çalışanların yok saymaya aldıkları sağlık politikalarından kaynaklanıyor açıkçası. Biz bunun için tabii ki yıllar içinde devamlı hem iktidara hem Sağlık Bakanlığı'na çeşitli önerilerde bulunduk. En azından şunu düşünün. 184 diye bir hat var. Bu hat birçok insan biliyordur. İstediğiniz zaman istediğiniz doktoru, sağlık personeli şikayet edebiliyorsunuz. Sadece şikayet olarak kullanılmıyor bu hat. Bu hattı arayıp doktoru, sağlık çalışanı ölümle tehdit edebiliyor. Ölümle tehdit ettikten sonra hiçbir şey olmadan salıveriliyor. Ve bunun arkasında durmayan bir bakanlık var açıkçası. Ve devamlı sopa olarak da gösteriliyor bu. Şimdi yöneticiler, politikacılar bu şiddeti yaratan tercihleri saklamak için tüm ölümleri adli olaylar gibi de göstermeye çalışıyorlar açıkçası. Mesela düşünün, Ömür Erez öldürüldü. 2 ay önce Kartal'da bir hemşire hanım çalışırken iş yerinde televizyonlarda özellikle bazı basın yayın kuruluşlarında işte yok sevgilisi, yok bilmem ne. Halbuki bu sağlıkçı bir hemşire hanım iş yerinde çok rahat bir şekilde girip kafasına 2 el, 3 el hatta 7 el ateş edilerek öldürülen, işinin başındayken öldürülen bir insan. İşinin başındayken öldürülen bir sağlıkçı. Hiçbir önlem alınmıyor. Düşünün, bu hemşire arkadaşımız öldürüldüğü zaman ilçe sağlık müdürlüğü arıyor, diyor ki yanındaki arkadaşlarına olayla ilgili tutanak tutun. Sizin iş yeriniz arkadaşınız öldürülmüş, siz bununla ilgili tutanak tutun diyerek öğüt veriliyor. Bu olay basitleştirilmeye çalışılıyor. Ya bütün altında yatan aslındaki esas şey hekimlerin, sağlık çalışanının değersizleştirilmesi. Giderlerse gitsinler deniyor bizim için. Düşünün, sağlık çalışanları, doktorlar yurt dışına gitmeye inanılmaz bir şekilde talep gösteriyorlar. Çünkü çok komik ücretlere çalışıyorlar. Çok düşük ücretlere çalışıyorlar. Hiçbir değeri de olmadığı için, değersizleştirildiği için de kendini iyi hissetmiyor. Ve benim bir şöyle düşünün, elimde 7000 TL maaş alan aile hekimi arkadaşlarım var. Bodrosu var elimde. Düşünün, 6 sene üniversite okumuş, tıp fakültesini bitirmiş, hekimlik yapan bir insan bu maaşı alıyor. Asgari ücretin altında maaş alan aile sağlığı çalışan arkadaşlarımız var. Yani bunlar olduğu müddetçe ve yapılan politikalarda açıkçası bizi değersizleştirdiği müddetçe bu cinayetlerin, bu ölümlerin ardı arda kısmıyor. Rümeysa Şen örneği var. 36 saat çalışıyor ve aracının başında uyuyakalıp biliyorsunuz trafik kazası geçirdi ve vefat etti. Rümeysa Şen gencecik bir hekim arkadaşımızdı. Daha bu hafta Nergisan Bozkurt kendini canına kıyarak intihar etti. Ya bunları iktidar hiç veya Sağlık Bakanlığı kendinde hiçbir kusur, hiçbir şey aramıyor. Ama bu işin gerçeği 20 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm programının çökmesi açıkçası. Yani bundan önceki yıllarda inanın 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde kaç tane hekim öldürülmüş? Bakın kaç tane hekim intihar etmiş? Bir dedim parmaklarını geçmez. Böyle bir durumla karşı.
Peki umarız Ankara'da buna bir çözüm bulmak için cezai yaptırımları arttırmak istiyor. Ama bir de toplumun bu Türk Tabipler Birliği'ni hedef alan çok ağır ithamlar, doktorların hani özgürce pandemi süreçlerindeki görüşlerini açıklamaları da sanki böyle bütün doktorlar hükümet karşıtı gibi görünüyor. Bazen de sokak röportajlarında gördüm ben bir iki defa. Bak eskiden doktor ne derse oluyordu. Şimdi hakkımızı arıyoruz, gerekirse vuruyoruz falan diyen adamlar vardı. Onlar da aklımızda. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Ahmet Bey, Doktor Ahmet Mehlepçi, şiddete her nerede olursa olsun karşı olmak lazım. Bunu zaten bir yaşam biçimi olarak seçenler her yerde sözleriyle değil, ellerindeki şeyle, sopayla, tabancayla, bıçakla böyle hak aramaya çalışıyorlar. Bunları Türkiye gönlünde mahkum ediyor ama umarım daha azalır ve giderek yok olur. Çok teşekkür ediyorum. Bütün hekimlere de selamlar.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Evet. Şimdi birkaç bağlantıda oldu mu? Çok uzak. Tamam, onu sık sık ara. Gelince beni uyar lütfen. Yani olmazsa hiç onun sözünü de etmeyeceğim. Emekli Ahmet Bey'i bulabiliyorsanız onunla konuşmak isterim. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ya Hüseyin Çelik'in bir Twitter'da paylaştığı hikayeyi istedim arkadaşlardan. Şimdi ulaşmış bana. Bu da çok önemli bir şey arkadaşlar. Şöyle, eskiden Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde etkilidir. Değil mi? Bir dönem çok revaçtaydı. Yani onun görüşleri, hükümet sözcüsüydü Hüseyin Çelik. Şimdi tabii çok ortalarda yok ama şunu yazmış, bu Suudi Arabistan'a gitti ya malzeme, Kaşıkçı'yı öldürme davasının bütün şeyleri, dosyasını Türkiye kapattı, yolladı ona. Adalet Bakanı da diyor ki hukuki bu diyor. Ona çok ciddi bir cevap vermiş. Şöyle diyor, diyor ki Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi kanunidir ama asla ahlaki ve vicdani değildir. Görüyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partili ayrılmadı partiden. Prensin sözünün her türlü hukukun üstünde olduğunu bilmiyor muyuz? Bizim ülkemizde prensin emriyle doğrandığı iddia edilen bir insanın hukukunu aynı prense emanet etmek, vah ki vah, değil mi? Şimdi bakın, bunlar tartışılacak. Yani partinin yanında, kıyısında, içinde olanlar, eski başbakan ne diyor? Ben de onlar gibi milyarlar katardım. Bak eski Milli Eğitim Bakanı, hükümet sözcüsü, Erbakanlar Kurulu'ndan sonra Hüseyin Çelik konuşurdu. O da diyor ki yani ne yaptınız, bu dosya gider mi diyor. Ama hani iktidarın devamını isteyen onlarca, yüzlerce yazar hiç burada yazılacak bir şey görmüyor. Yani vicdanen nasıl ikna oluyorlar bilmiyorum ama susalım deyip geçiyorlar herhalde. Böyle. Peki şimdi minicik bir tanıtım arası verelim. Sonra bazı konuklara ulaşamıyoruz ama yine çok sayıda konuğumuz var. Onlarla devam edeceğiz. Necdet, bir tanıtım veriyorsun ve hemen bakacağız.
Ben Rize Güneş Sudan'ım. Toprağıma sahip çıkmak istiyorum. Orada benim arkadaşlarım, eşim, dostum, ahbabım, bacım var. Ben şunu söylüyorum Atilla Bey, bir yerde haksızlık varsa evet, o haksızlığın karşısında hepimizin birlik olması gerekiyor. Ve çok eğer iyi, bu ormansa, doğaysa, vatansa hepimizin bir olması gerekiyor. A Partisi veya B Partisi, fikri başkadır, zikri başkadır, beni hiç ilgilendirmez. Eğer benim ülkemde ben rahat rahat konuşamayacaksam, hakkımı savunamayacaksam, olan yanlışları da söylemezsek biz olmayız ki o zaman. Ben dost olmam ki o zaman, diğerleri gibi olurum. Orman hiçbirimizin tek kişinin değil, onlar bizim ciğerlerimiz. Ya ciğerlerimiz bittikten sonra yaşamanın bir anlamı yok ki. Biz bakmaya kıyamadığımız, dallarını incitmeye kıyamadığımız ağaçlarımızı köklerine söküyorlar. Güneş'i de aynı yaptılar, Kaz Dağları'nda da aynısını yaptılar. Yani kardeşim, Türkiye'nin her bir tarafı bizim. Ben ille de İkizdere demiyorum ama şu anda İkizdere.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 21'de Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi İstanbul'dan epey bahsettik. İBB'nin sıkıntılarından da söz ettim size. Ulaştırma Bakanlığı da ayrıca şunu söylüyor. Kanal İstanbul için hem demiryolu hem de karayolu çalışmalarımıza başladık. Şu anda Kanal İstanbul için hem demiryolu hem karayolu çalışması var. Kanal İstanbul'un altından geçecek olan Halkalı-Isparta-Kule demiryolu projesi de başladı. Sazlıdere Köprüsü ile Başakşehir-Bahçeşehir-Adımköy otoyolu projesini Kanal İstanbul'a göre projelendirerek başladık. Çalışmalar devam ediyor. Böyle üstüne üstüne geliyorlar. Yani Kanal İstanbul da herhalde bu seçimlerde bir ayrışma noktası olacak. Başka konular daha önce girişte söylediklerimin dışında. Bir de Kanal İstanbul evet mi hayır mı? Projeye büyük hayallere evet mi? Yoksa köprülere karşı çıkanlar yine karşı mı? Siz işte 2053-2071 mi yoksa... İşte bu mu? Böyle şeyler olacak herhalde. Ama asıl tabii orada yaşayan insanlar, bunlar siyaset, bir şeyleri yapıyor, göstermek isteyebilir. İhtiyaç olmayan bir şeyi dayatıp yapabilir. Buna çok paralar harcayabilir. Ama işte dediğimiz gibi topu 8.9 milyar TL pandemide 2 sene evinde oturup çorbasını ısıtamayan, kaynatamayanlara... Almanya'da sanatçılara verilen hibenin üçte biri, sadece sanatçılara verilen üçte biri tüm Türkiye'de esnafa verilmiş. Bunu da Erdoğan'ın dünkü Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından söylemiştim size. Şimdi yani şunu diyorum, mesela Şahintepe Mahallesi var, tamam mı? Oturuyorsun bir yerde, sonra diyorlar ki sana hayır, Boğaz'dan çok araç geçiyor, ben burayı yaracağım, buradan gemi geçireceğim. Halbuki her yıl Boğaz'dan geçen gemi sayısı acayip düşüyor, inanılmaz düşüyor. Ve Karadeniz'deki bu son gelişmelerden sonra belki daha da düşecek, çok da düşüyor. Ama yapacağım deyince, yani bu siyaset. Ama bakın, Şahintepe Mahallesi'nde 30 kilometre ileriye gideceksin kardeşim, kalk buradan, ben burayı yapacağım diye insanlara şey yapıyorsun. Yürü git diyorsun ya, yer değiştirme, tehcir gibi ya, olacak şey değil. Peki şimdi konuşmamız lazım, konuşalım o zaman. Ben de Nagihan Kamçı Hanım'la konuşacağım. Merhaba Nagihan Hanım.
Merhaba, hayırlı yayınlar, nasılsınız?
Çok teşekkürler, ben de bıdı bıdı çok konuştum ama asıl konuşması gereken sizsiniz. Ne oluyor şimdi sizin orada?
Aldığınız için. Bizim Şahintepe'deki mağduriyetlerimiz çok fazla. Kanala giden mağduriyetlerimiz, parsel kayıpları, kesintilerin %26,5 denip daha fazla kesintilere ulaşması, hazineye kesilmesi, bunların %52-%55 oranlara çıkması. Yani buradaki...
Şimdi nasıl, mesela sizin bir eviniz var. Kaç yıldır oradasınız? Böyle baba ocağı mı sizin orası?
Evet, babamdan olan bir yer. 86'dan beri. Tamam. Benim metrekaremde sorun var ama ben özellikle Hacı Maaşlı'ya sevk olan komşularımız, vatandaşlarımız, bunlara değinmek istiyorum.
Ama şunu anlayalım ne olur. Sanki ilk defa dinleyen, İstanbul'u da bilmeyen için. Şimdi 86'dan beri bir yerde oturuyorsunuz, şu kadarlık yeriniz var. Devlet ne diyor size? Buradan gidin denilen ailelerden misiniz siz?
Ben metrekaresi kayıp olanlardanım. Ama
nasıl yani? Kaçta gitti?
Benim bana diyorlar ki sizin yeriniz 225 metrekare. Ben de diyorum ki ben 86'da babam 255 metrekare olarak almış bunu.
Tamam.
Yani diyorlar ki hayır, yazım hatası var. Diyorum ki yazım hatası var ama bizim aldığımız şey 255 metrekare. Siz benden o zaman fazla kesinti yapmış oluyorsunuz. Yani böyle problemler var. Benim gibi.
Doğru. Peki 225'in ne kadarını aldılar onlar?
165 metrekareye düşürdüler.
165'e düşürür. Yani bunu daha önce de biz bağlandık. Evet, küçülttüler. Peki yerinizde mi kalacaksınız? Sizi başka yere mi gönderiyorlar?
Biz yerimizde kalıyoruz şu an için. Yani tamam, görüntü öyle gözüküyor. Ama 1300 tane parsel, 700 tane Şahintepe'de yaşayan, kanala giren vatandaşınız var.
Tamam. Yani onlara ne diyorlar?
Onlara diyorlar ki sizi biz Hacı Maaşlı'ya gönderiyoruz. İşte yani 100 bin liraya nasıl ev yapabilirsiniz? Şu anda demirini bile alamazsınız. 100 bin lira.
Bir dakika, 30 kilometre uzakta başka bir ilçede arsa mı veriyorlar aynı boyutta?
Arsa değil, arsa boyutu değil, orada da kesintiler var.
Tamam, tamam. O ama al diyor, bu arsa senin oldu artık,
evet,
burada yaşayacaksın.
Senin olsun. İşte diyor buradaki binanı yık. Atıyorum 3 katlı tamam, binası olan var, 4-5 katlı binası olan var. Burayı tamam, yık diyor, git oraya yeniden ev kur kendine, ev yap.
Para ver, peki para ver diyeceğim ben o zaman. Ben gitmek istemiyorum, evet, para ver.
Aynen, evimin karşılığı olarak işte atıyorum şu anki şartlarda bir ev, bir kat yapabilmen için en az 2 milyon olması lazım. En kötü isima diyorum. Ama diyor ki ben sana 100 bin lira veriyorum.
100 bin lira. Çok güzel. Evet. Yani şuraya bak ya.
Bu şekilde veriyor ve gönderdiği yer tarla. Yani yolu yok,
evet,
kanalizasyonu yok, suyu yok, doğalgazı yok, hiçbir şey yok.
Ama bu çok şey, gayri insani ya. Mahkemeye gittiniz mi bunlar için? Gidiyorlar
evet,
mı?
Evet, bunlar için mahkemeye gittik. Şu anda yaklaşık 350 kişi dava açıyor. Açtı yani davamızı, dün itibariyle açtık. Daha devam eden dava açılımları da olacak. Sürecek bu. Yani mağdurlar, işte bu metrekaresi kayıp olan mağdurlarımız var. Mesela
peki kamulaştırma, çok özür dilerim. Kamulaştırma yapsınlar, yüksek bir para versinler. Biz istediğimiz yere gideriz. Niye öyle? Yani bu da bir yöntem olur mu?
Kamulaştırma, buna da yanaşmıyorlar. Bu da yok.
Ya köprü yaparken oluyor, yok, baraj yaparken yok, oluyor. Ya, çok yapıyorlar.
Dilekçelerimize hiçbir cevap alamadık. Reddizm oldu. Ben bu sürecin içinde yani yaklaşık burada 2012'den beri mücadele edenler var. İşte 2013, 2014, 2015, 2020 her gün sözler verildi. Her seçimde sözler verildi. Sizi buradan kimse atamaz, size kimse dokunamaz, imarınızı vereceğiz. Ama her seferinde başka bir mağduriyet yaşadık biz. Pazarlaşasyon adı altında insanlar başka başka yerlere, kimisi dereye atıldı. Yeri atıyorum Aşık Veysel Caddesi'nde. Ama adamın yeri derede çıkıyor. 100 metresi orada. Adres doğru. Vergi alınırken adresimiz doğru. Sıkıntı yok. Ama evet, beni gitmiş işte Bağlı Sokak'ta 5 numaraya atmış benim hissemi.
Evet.
Biz 2020'deki askılarda da bunu yaşadık. Yani sürekli bir sıkıntı halindeyiz. Sadece bu değil. Bu son, artık son nokta oldu. Yani sözler verildi ama hiçbir söz tutulmadı. İnsanlara bir cevap yok. Yani net bir cevap. Ya biz arkadaşlar gelin buyurun sizinle konuşalım. Başakşehir Belediyesi. Bir konuşalım. Nasıl çözebiliriz bu mağduriyetleri? Nasıl halledebiliriz? Bu konuşma yok. Kapılar kapandı.
Peki sizin yani derdinizi kim dinliyor? Yani bak Ulaştırma Bakanlığı da diyor ki hızlı hızlı yapıyoruz biz bu işleri. Mağduriyet olsa da yapacaklar herhalde böyle.
Şöyle diyeyim size, mağduriyet olsa da yapacaklar diye bir şey yok. Biz haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bize bir çivi bile çaktırmayan Başakşehir Belediyesi, işte ilçe, ulaştırma, bütün merciler, yani siz hiçbir şey yapamazsınız diye kanala cephesi sıfır Başakşehir Belediye AŞ konutları yapıyor. Şu an bize yaptırmadıkları, sözde imar verdiler ya bize.
Evet.
Bize yapılmayan, yani biz hiçbir şey yapamıyoruz ama onlar kanala cephe sıfır binalara başladılar. Kazılara başladılar Bağlı Sokak'ta. Yani nasıl oluyor, bana hak etmediğimi düşünüyorlar mı benim? Yani ben hak etmiyorum, onlar mı hak ediyorlar?
Evet.
Ben 40 yıldır oradayım. Bir çivi bile çakarken, bir çatı bile değiştirirken bana gelip sen bunu yapamazsın diyenler kendileri şu anda daha hiçbir imarı net olmayan yere bina yapmaya başladılar ve kanala sıfır.
Yani işte bunları bence
dar bir durum var.
Yani bu, bağımsız mahkemeler bunları görmesi lazım. Yani hem bir yerde vatandaşın çok acil ihtiyacı olmayan, ülke ekonomisinin hiç de beklentisi olmayan bir şey için, yani aldım bunun da yarısını aldım. Hadi git oraya, başka ilçede yaşa. Olacak şey mi? Yani ben burada adada oturuyorum, bir adada, öbür adaya git diye bana nasıl diyecek ya, buraya ne yapıyor, ne yapacak ki?
Bir de taşınmazız biz.
Evet.
Yani tapularımız bizim taşınmaz, tapumuz. Biz tapuluyuz. Biz
taşıyorlar
işte. Değiliz ki, vergimiz var, doğalgazımız, suyumuz, elektriğimiz, biz her şeyi ödüyoruz. Vatandaş olarak bütün görevlerimizi yerine getiriyoruz. İmar barışı dediler, insanlar binlerce lira imar barışı ödedi. Yani hepimiz buna, bu şeyin içine, yeter ki yerimiz gelsin. Yeter ki işte imarımız gelsin. Yeter ki biz de güzel evler düzenleyelim. Biz de tadilat yapalım evlerimize. Yani bunların hiçbirine imar gelecek, imar gelecek. Müjde, müjde, müjde, müjde. Her askıya çıkışı büyük bir hayal kırıklığı. Her askıya çıkışı. Yani insanları diyorlar ki siz bezin ve gidin. Şöyle de bir durum var. Atıyorum, Şahin Tepe o kadar bir yerde ki, Marmara yakın ama bize yok. Olimpiyat bize yakın ama bize yok. Yani metro bize ulaşmıyor. Biz metroya gelebilmek için otobüslerle mücadele veriyoruz. Yani burnumuzun dibindeki metro bize gelmiyor. Yani hizmet zaten yok. Evet. Zaten yok.
Umarım bunlar bir şekilde çözülecek, çünkü yani çok büyük bir proje ve Türkiye'nin kaynaklarına zarar vereceği söyleniyor. Bakalım, biz de takip edeceğiz. Nagihan Hanım, çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok Şahintepe'de. Teşekkür ediyorum. Şahintepe'ye son sözümü söylemek istiyorum. Söyle. Şahintepe kesinlikle bu hukuksuzluğa karşı gelecek. Çünkü bir hukuksuzluk var, çok büyük bir hukuksuzluk var. Herkes bizi, gerçekten sesimizi duysun. Buradaki hukuksuzluğu görsün. Adaleti biz verdik. Hukuk yoluyla ilerliyoruz. Ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Gerçekten istiyoruz. Çünkü biz bunu hak ettik. Biz oranın toprağını, taşını, yolunu kendi emeklerimize kazıyarak yaptık. Bütün Şahintepe halkı. Kanalizasyonunu bile biz yaptık. Para toplayıp, anladım, kendi ceplerimizden para toplayarak yaptık.
Şimdi de gidin diyorlar. Baksana, Körfez şimdi ülkelerinde satılıyor. Gidin satılıyor çünkü orada kampanyalar var. Adam yeni şehir diyor, Dubai, anlatıyor, Dubai, satıyor, Dubai, vatandaşlık alıyor. Sizin ne işi var sizle ya milletin? Gideceksiniz. Nereye diyorlarsa oraya gidin diyorlar işte, böyle. Peki, böyle olmaz tabii. Ben biliyorum. Onun için yani tersten söylüyorum ki daha anlaşılır olsun diye. Umarım yerinizde olursunuz. Bir sıkıntı da yaşamazsınız. Nagihan Kamçı Hanım, çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
Peki. Şimdi bir iki not söyleyeceğim. Sonra Uğur'la bitmemiz lazım. O da şu. İBB'nin biliyorsunuz yani 6 liralık mazot işte 20 lira oluyor. Ona göre de bir giderleri olan İETT'si, işte metrobüsü zam istiyordu. Olmuyordu. İşte oldu. %40. Şimdi öyle bir tuhaf ki bu siyaset, yani taşra siyaseti midir? Nedir bu ya? Yani öbür tarafta yapılan hiçbir zamma bir şey söylemeyeceksin. Senin siyasi rakibin olduğu için şöyle yaptılar. Ya sen bu öğrencilerden nasıl bu kadar parayı alacaksın? Biz bu öğrencilere yapılan zammı geri alalım. Ulaşımda öğrenci kartı yeniden 78 liraya insin. 106 liraya mı çıkarmışlardı ne? AK Parti, MHP oturuyor. 109 liradan 78'e %40'lık zam uygulanmasın diyor. Başkan da, İmamoğlu da diyor ki ben bunu veto ederim. Yetkisi var. Geri gönderecek. Bir ay sonra bir daha gelirse sonra UKOME'ye gidecek ve vesaire. Şimdi öğrenciler üzerinden bunu yeniden bir politik kamplaşma. Bak, biz indirim istedik ve yaptık ama o uygulamadı. Zammı savunan adam. Yahu 8 liralık dolar 15 lira olunca, işte 7 liralık benzin 20 lira olunca, mazot bilmem ne olunca, bunları durduracak gücünüz yok. Konuşamıyorsunuz bile üzerinde. Suudi Arabistan'a bir dosya geri gidiyor, oradan para gelecek diye. Ona bir şey diyemiyorsunuz. Eski Hüseyin Çelik ancak söyleyebiliyor. Ama o, bak onu nasıl biz şey yapacağız, zor durumda bırakalım. Gelin şunu indirim yapalım, o da veto etsin, biz de oy alalım, İstanbul'u geri alalım. Böyle mi yani? Bu kadar ha? Ufuk bu yani. Bravo ya. Hakikaten yani bu memleket muazzam yeni nesil siyasetçi üretiyor ya. Yani bunlar Hababam sınıfında böyle şeylerde, hani iki sınıf arasında bir maç olsa ancak orada olurdu bunlar ya. Kel Mahmut gelir, o da düzeltirdi, ne yapıyorsunuz siz diye. Böyle bir şey ya. Vallahi tadı tuzu var mı ya? Şimdi bu maç olsa, hani Fenerbahçe Galatasaray maçı olsa, ben yani taraflardan biri olsam, böyle bir şey olsa, ya nedir bu derim ya. Maçtan çıkarım ya. Hepimizin gözünün önünde böyle bir şey oynanıyor işte. Yani öbür tarafta kan gövdeyi götürüyor. Tabii şey, mecazi anlamda söylüyorum. Yani acayip bir sıkıntı var. Çiftçi tarımda toprağı ekmiyor. Öteki yurt dışına gideceğim diyor. Ben burada ne işim var diyor. Bir umutsuzluk, bir sıkıntı, bir şeyler. Ondan sonra zamlar, zamlar. O 30 liraya biber satılıyor. Adam diyor ki ya buradaki zammı biz geri aldık. Peki, tamam abi. Her zammı alın o zaman. Evet, Uğur'la bitirelim. 50 oldu. Ben de zaten tutamazsınız beni. Şimdi kötü olur. Uğur, hadi bakalım.
Merhaba. Şimdi ben de sizi Sri Lanka'ya götüreyim bugün. Sri Lanka Asya'nın güneyinde ufacık bir ülke. Yani Türkiye'ye kıyasla ufacık bir ülke tabii. Yarımada 21 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bu Sri Lanka dedi ki benim 51 milyar dolarlık dış borcum var ama benim 5 kuruş param yok. Ben bu borcu ödeyemeyeceğim. Temerrüde düştüm dedi. Bunun üzerine Merkez Bankası bir çağrı yaptı ve IBAN numaraları paylaştı. Şimdi çok tanıdık şeyler geldi kulağınıza. Dedi ki Merkez Bankası, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da banka hesapları açtım. Kritik durumdaki ülkeye döviz göndererek ülkenize destek olun diyerek yurt dışında yaşayan, yani Sri Lanka dışında yaşayan Sri Lankalılara çağrı yaptı. Ve elinizde dolar, euro ne varsa bana gönderin. Yoksa ben yakıt alamıyorum. Eyvah. İşte gıda alamıyorum. Döviz yok çünkü elimde diyor. Şimdi böyle bir durumda bir ülkeden bahsediyoruz. Ben de merak ettim. Ya bunlar da işsizlik kaç, şey kaç, enflasyon kaç, nedir bunların ekonomik durumu diye bakayım dedim. Şimdi enflasyon %12.7.
Yani bizim... 127 olmasın. İşte, Uğur bir daha bak, 127 mi ne? Sen de mi yoruldun ben, cuma
hani
günü?
Liste hazırlamıştık ya, o dünyanın en kötü 10 ülkesi. Ben orada Sri Lanka var diye hatırlamışım. Doğru
yokmuş.
Değil. Hatta listeyi açtım baktım, iki kere de göz gezdirdim. Değilmiş. Sonradan zaten enflasyon oranına bakınca anladım ki zaten orada olma ihtimali yokmuş. Şimdi 12.7. İşsizlik sıkı durun %5. 80 milyar dolarlık bir milli gelirleri var. 80 milyar dolar. Borç 51 milyar dolar bu arada. Dış borç. Kişi başına düşen gelir de 3680 dolar. Şimdi nasıl bu noktaya geldi peki? Şimdi sokaklarda Sri Lankalılar haftalardır eylemler yapıyorlar. Başbakanı Rajapaksa diye bir başkanları var. Onları onu şeye davet ediyorlar, istifaya davet ediyorlar. Sri Lanka 1948'de bağımsızlığını kazanan, İngiltere'den bağımsızlığını kazanan bir ülke. Şu anda da en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya. Şimdi gıda sıkıntısı var. Fiyatlar sürekli yükseliyor. Elektrik kesintileri var. Döviz varlığı yok. O yüzden dış borcu ödeyemiyorum. IMF'den bir yardım paketi için başvuru yapmışlar. Sebep de aslında hem ekonominin kötü yönetilmesi hem de turizm gelirlerinin tamamen sıfırlanması pandemi nedeniyle. Çünkü Sri Lanka'nın ekonomisi neredeyse tamamen turizme dayalı. En büyük döviz kaynağı. Bir de tabii iç savaştan çıkmış bir ülke. 30 yıl iç savaş yaşamış. 2009'da sona ermiş. Ondan sonra demişler ki biz ihracat yapmayalım, iç piyasaya odaklanalım. İhracat yapmayınca tabii döviz geliri elde edemiyor. Sürekli ticaret açığı veren bir ülke. Bir de başkan çıkıyor diyor ki ben büyük altyapı projeleri yapacağım diyor Sri Lanka'da. Yani bu da tanıdık gelmiştir belki size. Onun üzerine çok büyük miktarlarda borçlanıyor, dövizle borçlanıyor. Ve bunları ödemekte zorlanmaya başlıyor tabii. İlk yaptığı hamle şu oluyor. Ben diyor gübre ithalatını yasakladım diyor. Çünkü çok fazla gübreye para gitmeye başlıyor. Çiftçilere diyor ki siz organik gübre kullanın. Organik gübre dediğiniz hayvan dışkısı yani. Ve mahsul kıtlığına sebep oluyor. Çünkü verimli değil. Yani kimyasal gübreden gübreye kıyasla hiç verimli değil. Acayip bir gıda sıkıntısı oluyor. Gıda sıkıntısı olunca gıda ithalatına yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu sefer bütün para döviz şeye gidiyor. Gıda ürünlerine gidiyor. Döviz sorunu daha da büyüyor. Bunun üzerine başkan diyor ki ben diyor o zaman otomotiv ithalatını yasakladım. Gıda ithalatını da kesiyorum. Ayakkabını artık ithal edemeyeceksiniz diyor. Çünkü bunlar gerekli olmayan ürünlerdir diyor. İçeride otomobiller var zaten diyor. Onlarla idare edin diyor. Devalüasyon yapmayacağım ben diyor. Çünkü siyasi olarak hani faiz indirmeyeceğim. Ben faiz yükseltmeyeceğim ben. Devalüasyon yapmayacağım ben. Karşılaştırması yapılabilir belki. Ama mecbur kalıyor sonunda ve %30'dan fazla değer kaybediyor Sri Lanka rupisi. Devalüasyonu geçen ay yapmak zorunda kalıyor bunu. Çok büyük kitlesel protesto gösteriliyor çünkü o da kar etmiyor. Başkan çıkıyor diyor ki bu protesto yapanlar radikallerdir diyor. İnsanlar da ellerinde bu sefer pankartlarla biz radikal değiliz biz bıkkınlarız. Yani geçinemeyenler bıkkınlar. Belki öyle bir karşılaştırma burada. Gıda fiyatlarında bir %30'luk artış oluyor. İnsanlar öğün sayılarını azaltmaya başlıyorlar. Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarında kuyruklar oluyor. Orduyu gönderiyor benzin istasyonlarını korusunlar orada olaylar çıkmasın diye. Çok büyük şeyler olunca protestolar olunca kabineyi dağıtıp ben bu işi çözerim diyor. Yani siyasi olarak bu zaten bu bakanlar yüzünden oldu bu iş diyor. Bütün bakanları kovuyor. Kovmadığı tek bakan var o da kardeşi. Ve Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıyor. Bu da belki tanıdık gelebilir size. Muhalefet partilerine de çağrı yapıyor. Diyor ki ya siz de bir katılın bu işe bir destek verin. Bir ulusal birlik hükümeti kuralım. Bu işi çözelim. Yoksa bu siyasetten çok kötü bir yere gidiyor diyor. Ama yok muhalefet reddediyor. Şimdi swap anlaşmaları yapmaya çalışıyorlarmış. O da tanıdık gelir belki size. Bu şekilde kurtarmaya çalışıyorlar. Çin'le bir swap anlaşması yapılmış. Japonya ve Bangladeş'le de görüşüyorlarmış. Durum bu.
Durum bu diyorsun. Peki çok teşekkürler Uğur Koçbaş. İyi hafta sonları diliyorum sana da. Sağ olasın. Evet biz de burada bitelim. Emekliler yürüyor dedik. Onlara da bağlantı sağlayamadık. Yarın da herhalde orada konuşmalar yapacaklar. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu İKSV'nin hani İstanbul Film Festivali devam ediyor. 19 Nisan'a kadar hafta sonu hani bir değişiklik isteyenler İstanbul dışından da gelebilir. 57 film var 19'unda bitiyor çok iyi filmler var diye. Vallahi bu Türkiye'nin gündeminden böyle ince işlere giremiyoruz. Umarım faydalı olur bakarsanız görürsünüz. Şimdi bugün tabii Musevilerin Pesah Bayramı başlıyor. Onları da kutlamak lazım. Çünkü o Mısır'dan çıkışları sırasında hani hamursuz diye de biliyor duymuşsunuzdur belki. Hani daha mayalamaya imkanı olmadan bir ekmekle çıkmaları ve onların işte bu acıları hatırladıkları günler olarak kutluyorlar hamursuz bayramını. Katoliklerin de galiba bugün şeyi var, Paskalyası var. Ortodoksların daha sonra oluyor diye hatırlıyorum, bilmiyorum ama onların da Paskalyasını kutlamak istiyorum. Böyle farklı farklı kültürler, inanışlardan çok yakınınızda insanlar varsa bunları zaten çocukluğunuzdan beri bir doğal akış olarak görürsünüz. Bu da sizi zenginleştirir diye kendime de bir pay çıkartayım bakayım. Peki hadi Erkin Koray'dan Necdet bir şarkı çalıyormuş. Dün tabii gitti Lazca bir şarkı verdi. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir Lazca Neco biliyorsunuz Lazca'yı iyi konuşur. Bir gün konuşturacağım sizinle. Burada da iyi hafta sonları diyerek huzurdan ayrılalım. Sizi seviyoruz. Siz de her şeyi sevin. Bay bay.